Merhabalar dostlarım. Podcast'imin 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben 2 haftadır bölüm kaydetmiyordum ve bu ortamı çok özlemişim. Sizi de çok özledim. Instagram'dan sürekli konuşuyoruz zaten ama buradan konuşmanın keyfi bir başka. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. İyi değilseniz de her şey yoluna girecek. Sadece biraz zamana ihtiyacınız var. Eğer bu podcast'in başlığını görüp bu bölümü açtıysanız, şu an belki de kendinizi çok iyi hissetmediğiniz bir andasınız. Aklınızın içinde böyle bin bir türlü endişe, korku veya kötü düşünce kol kola girmiş. Beyninizin kıvrımları arasında kendisine bir patika, bir yol bulmuş ve o uzun yürüyüşlerinden birine çıkmış. Siz de onların arkasından yavaş yavaş onları takip ediyorsunuz belki de. Hepimiz insanız. Hepimiz zaman zaman bu düşüncelere kendimizi kaptırıp böyle dibe çekildiğimizi, nefesimizin daraldığını, bir daha hiç mutlu olamayacakmışız gibi hissedebildiğimiz anlarımız oluyor. Harry Potter serisini izleyenler ya da okuyanlar bilir. Eğer sadece filmleri izlediyseniz ve kitapları okumadıysanız kesinlikle kitaplarını da okuyun derim. Neyse, özellikle Harry Potter'ın Azkaban Tutsağı bölümünde önemli bir yeri olan ruh emiciler adında bir yaratık türü vardı kitapta ve filmde. Bunlar böyle kafalarında kukulataları olan, bir insana göre çok daha uzun boylu ve havada süzülerek böyle yavaşça hareket eden siyah gri renkli hayaletimsi varlıklardı ve görevleri insanlara en kötü hatıralarını hatırlatıp içlerinde büyük korkular doğurup bir daha asla mutlu olamayacakmış gibi hissettirmekti. Hatta bu etkileri o kadar derindi ki bu ruh emicilerin, eğer uzun bir süre bu insanı etkisi altına alırsa ruh emici, o insanı dakikalar içinde ölüme kadar götürebiliyordu. Ben çocukken Harry Potter izlediğimde en çok bunlardan korkuyordum. Şimdi bu ruh emiciler Harry Potter evreninde var, evet. Ve bunlar fantastik yaratıklar. Sizce Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling bu yaratıkları yaratırken neye göndermede bulunmuş? J.K. Rowling'i çok sevmem bu arada. Seri hakkında sürekli bir sürü gereksiz açıklamada bulunuyor bence. Böyle herhalde sırf gündemde kalmak için. Ama neyse, bir gün yazara sormuşlar ruh emiciler neyi temsil ediyor diye. Cevap olarak da ruh emiciler depresyon olarak bir metafor olarak seriye eklendi. O yüzden ekledim seriye demiş. Ve Rowling'e seriyi yazmaya başlamadan önce de klinik depresyon tanısı konulmuş. Yani aslında bu ruh emicileri yaratırken kendi hayatından veya kötü tecrübelerinden yola çıkarak yaratmış bu ruh emicileri. Ve bence gerçekten çok başarılı. Hani ruh halimizdeki, iç dünyamızdaki bu soyut şeyleri dışa yansıtma konusunda, betimleme konusunda J.K. Rowling'in çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii depresyon şimdilerde sağ olsun sosyal medyadaki yanlış yönlendirmeler yüzünden herkesin ağzında, ama klinik depresyon tam olarak o sosyal medyada yansıtılan gibi battaniyenize sarılıp Nutella yediğiniz bir şey değil. Zaten bizim bugünkü konumuz da bu değil. Bunu bırakalım uzmanlar konuşsun. Hepimiz dönem dönem bazı olumsuz düşüncelerin ağına düşüyoruz. Bu bence insan olmanın kaçınılmaz durumlarından biri. Her zaman pozitif kalıp neşe saçmak imkansız. Ama kimi zaman bu olumsuz düşünceler beynimizi öyle bir kemirmeye başlıyor ki ne yaptığımız işe odaklanabiliyoruz, ne yediğimizden, içtiğimizden keyif alabiliyoruz. Hatta arkadaşlarımızla muhabbet ederken bile aklımızda o düşünceler var. Sürekli beynimizin içinde dönüp dolaşıyorlar. Ya da konuştuğumuz tek konu o olumsuzluk oluyor. Yani tam bir kısır döngünün içinde buluyoruz kendimizi. Çünkü ne kadar istesek de bir türlü o bizi içine çeken bataklıktan çıkamıyoruz. Şimdi küçük bir anımı anlatayım size yine. Üniversitede birinci sınıftayım. Sanırım 19 yaşındayım. Hazırlık senesini bitirmişim, atlatmışım. İktisat birinci sınıfa geçmişim. İşte bir arkadaş grubum var. Genelde derslere birlikte gidip geliyoruz. O yıl ilk dönem bir dersimiz vardı. Sanırım istatistiğe giriş tarzı bir dersti. Veya sayısal veriler bilmiyorum. O tarz böyle matematiksel, istatistiksel bir dersti. Ve Excel lablarımız oluyordu derse ek olarak. İşte bilgisayar lablarına gidip Excel öğreniyorduk. Bana göre çok sıkıcıydı. Çok zordu çünkü. Çünkü hiç sevmem Excel'i. İleride de asla Excel kullandığım bir işte çalışmak istemiyordum. Çok şükür ki şu anda öyle bir işim de yok. İşte bu Excel derslerimizi bir asistan, bir öğrenci asistanı yönetiyordu. Dersin hocası girmiyordu derslere. Lab saatleri içinde yoklama alınıyordu. Bu arada üniversitede bazı derslerde yoklama alınır, bazılarında alınmaz. Tamamen işte dersin hocasının inisiyatifine bağlı bir durum. Beni takip eden çok fazla üniversiteye yeni başlayacak arkadaşım var. Instagram'da konuşuyoruz, oradan biliyorum onları da. Şimdiden onlara müthiş bir üniversite hayatı diliyorum. Hayatınızın en güzel yılları olacak kesinlikle. İşte bizim bu dersin Excel lablarına benim o zamanki arkadaş grubumla her hafta bir iki günah keçisi seçip onu derse gönderip imza attırıyorduk. Bu bazen ben oluyordum, bazen başka biri. Gerçi ben çok devamsızlık yapmamıştım o lablar için. Genelde giderdim. Çünkü Excel bana göre dediğim gibi çok zor bir şeydi ve Excel ile alakalı her yeni bir şey öğrendiğimde kendimi böyle bir şey sanıyordum. İşte bakın neler yaptım bu falan. Neyse dönemin sonuna geldik. Final haftasındayız. Finallere çalışıyoruz. Zaten çok yoğun bir hafta. Bize o hafta bir gün bir mail geldi. Bu istatistik dersinin asistanından. Sizinle ofiste görüşmek istiyorum. Gelir misiniz işte şu saatte diye. Bana ve benim arkadaş grubuma aynı anda geldi bu mail. Ben tabii hissettim yanlış bir şeyler olduğunu. Çünkü böyle özel olarak çağırmak hele böyle final haftasında çok da hayra alamet değildi. Böyle sanki o mail okuduğumda kaynar su dolu bir sürahi boğazımdan süzülüp mideme doğru aktı. Böyle yerleşti, oturdu mideme. Öyle hissettim. Hepimizi ayrı saatlerde çağırmış dersin asistanı. Özel olarak işte görüşecek hepimizle ayrı ayrı. Biz hemen sınıfın WhatsApp grubuna yazdık. İşte sizi de çağırdı mı asistan özel görüşmeye diye. Hayır dediler. Kimse çağrılmamış. Bir tek biz çağrılmışız. Al dedim işte yandık şimdi. Görüşme saatim gelince gittim asistanın odasına. Ayaklarım geri geri gidiyordu kapıdan tabii o an. Korktuğum anlarda genelde benim ellerim titrer, böyle tırnaklarım morarır. Korkudan kanım çekiliyor gibi yani stresten. O anda tam olarak öyleydim. Çok iyi hatırlıyorum o anı. Küçücük kızım tabii yani çok korkuyordum o zaman her şeyden ben. Şimdi üniversiteyi bitirip bunları çoktan tecrübe etmiş olanlarınız varsa abarttığımı düşünebilir doğal olarak ama dediğim gibi 19 yaşındayım. Ortaokul ve lisede örnek öğrenci olmuşum, okuldan kaçmamışım, uslu olmuşum falan. Serserilik yapan biri değilim yani anlayacağınız. Tabii şimdi böyle bir şey gelse başıma korkmam ama o zamanlar korktum bayağı. Girdim asistanın odasına. Bana direkt imza kağıtlarımızı açtı, gösterdi. Bu yaptığımızın ne olduğunu biliyorsun değil mi dedi. Dersimizin hocası çok disiplinli ve böyle kandırmacaları hiç ama hiç sevmeyen bir hocamızdı. Biz de bunu aslında çok çok iyi biliyorduk ama buna rağmen atmıştık birbirimizin yerine o imzaları. Çok da belliydi birbirimizin yerine imza attığımız çünkü hiçbirimizin yazısı birbirine benzemiyordu. Direkt hani ayırt ediliyordu bunu sen atmışsın, bunu ben atmışım vesaire diye. Dışarıdan bakan biri de bunu çok net anlıyordu. Asistan da zaten bana odaya girdiğimde hiç inkar etme. İnkar edersen senin için çok daha kötü olur. Hasan Hoca'nın böyle şeylere hiç tahammülü yok. Başınız büyük dertte. Sonunuz ne olur bilemiyorum dedi. Bir de işte yalan söyleyerek işi daha da kötüleştirme vesaire vesaire ekledi. Ben de yine toy bir çocuk olarak dedim ki başımız büyük dertte derken yani ne olabilir en kötü dedim. Böyle ağlamaklı bir sesle gözlerimde hemen dolar öyle anlarda. Asistan kız da dedi ki okuldan atılabilirsiniz. O an var ya, ben öldüm sandım, öldüm. Hani sadece nefes alabiliyordum. Tek farkım oydu bir ölüden. Bittim dedim. Bittim yani. Benim hayatım artık bitti. Çünkü zaten ben bir kere hukuk fakültesine girmişim. Orayı yarım bırakmışım. Tekrar sınava hazırlanmışım. İşte güç bela çalışıp ODTÜ'yü kazanmışım. Şimdi de gelip ODTÜ'den mi atılacağım? Ve tekrar üniversite sınavına mı hazırlanacağım? Böyle tüm saç köklerimin havalanıp yerine iğne batırmışlar gibi bir his hissettim o an başımın her yerinde. Asistan da gayet sakin bir şekilde Hasan Hoca bu hafta yurt dışında, bir hafta bekleyeceksiniz. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye dönünce kesinleşir son durumunuz diyerek beni çıkardı odasından. Hemen gittim arkadaşlarımın yanına. Aynı şeyleri onlara da söylemiş. Mecbur bekleyeceğiz şimdi bir hafta. Ama tam da final haftası ve kalkmış biri diyor ki bize okuldan atılabilirsiniz. O zaman çalışmayayım mı bu finallere ben? Hani ne yapayım? O bir hafta benim için inanılmaz kötüydü. Geçirdiğim en zor haftalardan biriydi. Çünkü sadece ben kötü ihtimali düşünüyordum. En kötüye odaklanmıştım. Okuldan atıldığım senaryoyu düşünüp bunu aileme nasıl açıklayacağım, eve geri nasıl döneceğim deyip duruyordum. Bu arada bunu ben üst dönem arkadaşlarıma anlattığımda çoğu gülüp geçiyordu. Atılmazsın okuldan, saçmalama işte, öyle şey mi olur, en fazla dersten kalırsın, okuldan atılmazsın, boş ver kafana takma vesaire diyorlardı. Ama ben bunları duymuyordum tabii. Şimdi mesela bana birinci sınıf birisi gelip dese ben böyle bir şey yaşadım ne olur sence diye. Onu rahatlatmaya çalışırım tabii ki. Ama ne kadar yeterli olur bilmiyorum. Ben de o zamanlar hiç yeterli olmamıştı o teselliler. Ve tam bir hafta boyunca hayatımı cehenneme çevirmiştim. Sürekli karnıma ağrılar giriyordu. Olabilecek en kötü senaryoyu düşünüyordum. Ama bir türlü de çıkamıyordum o ruh halinden. Bu arada biz dersten kalmadık bile. Yani okuldan atılmaya geçin, dersten kalmadık bile. Sadece beklediğimden biraz daha düşük bir not almıştım. Hasan hocamız sağ olsun insaflı davranmış. Muhtemelen asistan bizim girdiğimiz o bunalımı Hasan hocayı çok iyi bir şekilde yansıtmış. Neyse, üzerinden yıllar geçti ve şu an az önce de olduğu gibi ben sadece o halime gülüyorum. Bu arada ben o yıllarda sadece bu olay için değil, çoğu olay karşısında böyle davranıyordum. Hayatımda olumsuz giden bir şeyler olduğunda onu çok fazla kafaya takıp kendimi dibe çekiyordum. Sonra zamanla bu drama queen'çilik oynayışımın beni kurban psikolojisine soktuğunu anlamaya başladım. Evet, bazı düşüncelerden kurtulmak öyle çok basit değil. Yani hani birisi kalkıp size boş ver kanka ya dediğinde boş veremiyorsunuz. Ve o olumsuz düşünce girdabının psikolojide de bir adı olduğunu öğrendim ben hatta. Sanırım rumination, İngilizcesi ruminasyon diyorlar buna. Türkçesi de zihinsel geviş getirme oluyor. Yani bir düşünceye öyle bir kafayı takıyorsun ki gerçeklikten de uzaklaşarak sürekli o düşüncenin, o olayın sebep sonuçlarını tekrar tekrar irdeliyorsun beyninin içinde. Hani günler geçse de, aylar geçse de belki hala onu düşünmeye devam ediyorsun. Sürekli beynin içinde dönüp duruyor. Senin böyle duvarı boş boş izlemene sebep oluyor bu ruh hali. Tamam, belki bazen o düşüncelerde haklı olabilirsin. Belki de gerçekten çok olası ihtimalleri düşünerek bunu yapıyorsun. Ama günlük hayatını etkileyecek kadar seni içine çekiyorsa bu durum, bu alışkanlıktan sıyrılmak gerekiyor. Tabii eğer bu durum çok ciddi boyutlardaysa uzman desteği almanızı öneririm. Ben burada sadece kişisel tecrübelerimden bahsediyorum. Ben de bu durumun etkilerini hayatımda azaltmanın çok kolay olduğunu söyleyemeyeceğim tabii ki. Birden olmadı bu, bir süreç halinde gerçekleşti. Ama şu an geri dönüp baktığımda kendimi 4-5 yıl önceki halimle karşılaştırdığımda olumsuz düşüncelerle baş etme konusunda çok daha iyiyim. Ama faydasını gördüğüm birkaç şey, bir alışkanlık var. Onları da burada anlatacağım şimdi size. Öncelikle Instagram'da da ben paylaşıyorum aslında. Benim bir defterim var. Yazı ilk defa icat edilmiş gibi ben hala Orhun kitabelerine yazar gibi kalem kağıt kullanarak alıyorum tüm notlarımı. Herkes artık sanırım iPad'lere geçti. Daha çevreci tabii bunlar. Bu defter benim ağlama defterim gibi bir şey. Bazen bir şeye o kadar üzülüyorum, o kadar sinirleniyorum ki kimsenin de kalbini kırmadan ya da o düşüncelerle kendi kendime savaşmadan atmak istiyorum içimdeki düşünceleri. Bunun en iyi yolunun da yazmak olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada ben üzgünken de yazarım, mutluyken de yazarım. Bir şeyleri atmak istiyorsam sistemimden veya bir şeyler bende kalıcı olsun istiyorsam mutlaka yazarım ve bunun gerçekten iyileştirici bir tarafı olduğuna inanıyorum. İşte dediğim gibi eğer kendimi kötü hissettiğim bir ansa ve başkalarına da anlatamayacağım bir şeyse bu, alıyorum o defteri yanıma, tarihimi atıyorum, başlıyorum yazmaya. 3-4 dakika bir şeyler yazıyorum. Çok uzun değil bu arada. Çünkü bu ritüeller ne kadar uzun olursa, ne kadar vaktinizi alırsa bunları yapmaya o kadar üşeniyorsunuz. Ben de üşenirim. Ne kadar kısa tutarsanız ya da size en iyi gelecek en kısa süre neyse o kadar yapın. Sonra yazacağımı yazıp o defteri hiç görmediğim, hiç kullanmadığım ya da işte böyle çok fazla da gözüme çarpmayan bir dolaba kaldırıyorum. Ayak altında tutmuyorum onu. Yani hem başkası görüp okumasın hem de ben oraya yazdıklarımı sık sık açıp okumayayım, hatırlamayayım diye. Çünkü o deftere yazdığım şeyleri okumayı da çok sevmiyorum. Tekrar o ruh haline geri dönmek çok iyi gelmiyor bana. Ama bazen de okuyorum ki bak diyorum kendime, gün doğmayacakmış gibi hissettiğin o kapkaranlık, yıldızsız gecelerden sonra bile güneş doğmuş. Yine öyle olacak. Siz de eğer şu an o kapkaranlık gecenin ortasındaysanız size söz veriyorum. O güneş doğacak. O defterimi aldım bugün ben de elime. Birkaç cümle okudum içinden. Keşke hırpalandıkça güzel kokular saçan bir fesleğen olsaydım. Yazmışım 3-4 yıl önce. Sonra kapısını pervasızca çarpıp da gittiğiniz evlerin geri dönüş yolunu bulamıyorsunuz diye ağlamak neden diye sormuşum o deftere. Bunlar muhtemelen benim okuduğum bir yerlerden gördüğüm cümleler. Çok güzel cümleler çünkü bunlar. Ben de görüp herhalde yazmışım. İyi hissetmişim bunları yazınca muhtemelen. Böyle omzumdan bir yük kalkmış gibi hissetmişim. Bir de yazmanın dışında hani böyle kötü hissettiğimiz zamanlarda dostlarımızla dertleşiriz ya. Anlatırız işte şöyle oldu da böyle oldu, işte keşke böyle olmasaydı, şöyle olsaydı daha iyi olacaktı falan filan diye. Tabii ki bunları konuşalım, dostlarımızla dertleşelim. Bunları bence konuşmanın bir sınırı var. Çünkü sizin o an o konuştuğunuz şeyin dışında başka bir hayatınız daha var. Onu unutup tamamen o olumsuzluğa odaklanmak hem kendinize hem sizi dinleyene haksızlık olacak. Bu sınır getirme olayını ben bir arkadaşımla dertleşirken fark ettim. Daha doğrusu o beni yönlendirdi bu konuda. Biz tam böyle dertlerimizden bahsediyorken, daha doğrusu ben bahsediyorken, tamam dedi, şu an senin üzgün olduğunu anlıyorum. Ama senin iyiliğin için bugün bir daha bu konuyu konuşmayalım. Başka şeylerden bahsedelim. İstersen yarın tekrar konuşuruz bunu dedi. Cidden de öyle yaptık. Çünkü saatlerce zaten artık bir konunun, aynı konunun altından girip üstünden çıkmıştık ve o gün o konuyu bıraktıktan sonra konuştuğumuz diğer şeyler bana o kadar iyi geldi ki ben hala o günü hatırlıyorum yani. Ve bu alışkanlığı ben sonrasında da devam ettirmeye çalıştım ve şu an hala bunu yapıyorum. Ben zaten kötü bir ruh halindeyken arkadaşlarımla buluştuğumda daha iyi hissetmek istiyorum. Kim istemez yani. Ama o kısır döngüyü o buluşmada da sürdürmeye devam edince işin içinden çıkılmaz bir duruma geliyor durum iyice. İşte bazen böyle dışarıdan müdahaleler gerekiyor hayatımıza. How I Met Your Mother'da izleyenler hatırlayacaktır. Intervention bölümleri olurdu. O 5 kişilik arkadaş grubundan birisi büyük bir hata yaptığında ya da hayatında bir şeyler yolunda gitmediğinde diğer dördü intervention yazılı bir pankartla o kişinin evinin ortasında beklerdi ve artık kendine gel tarzında bir konuşma yapılırdı. Intervention'dan müdahale demek zaten. Bizim de o müdahalelere ihtiyacımız oluyor. Ben diziyi izlerken Çok özeniyordum buna. Çünkü benim de böyle anlara ihtiyacım oluyor. Hani birisi kolumdan sarsın beni ve kendine gel desin. Çünkü ben o an kendimde olmadığım, bir şeylerin ters gittiğini biliyorum ama dışarıdan müdahaleler her zaman çok daha etkili oluyor. Bunu ben kabul ediyorum. Eğer size bu intervention'ı, yani müdahaleyi yapan bir arkadaşınız şu an yoksa, bu podcast bölümü o görevi görsün, sizi kolunuzdan sarsın ve kendine getirsin. O ruh halinden çıkabilmek için şimdi bir adım atın, bir iki cümle bir şey yazın. Size iyi gelen birine mesaj atın veya onu arayın. Artık size ne yapmak iyi geliyorsa. Belki de bitkilerinizi sulamak, kedinizi, köpeğinizi sevmek, bilmiyorum, dolaplarınızı toplamak, evi temizlemek iyi geliyor olabilir. Yani yeter ki siz bulunduğunuz o kötü düşünce bulutunu sıyıracak bir şeyler yapın. Rezonans Kanunu kitabında da öyle anlatıyor mesela. Pozitif veya negatif rezonans alanları yaratıyoruz hayatımızda diye. Ve birinin içine girdiğimizde çoğu olay aynı şekilde birbirini takip ediyor. Mesela bir şey ters mi gitti hayatınızda? Arkasından hani siz o olumsuz düşüncelerin içine, olumsuz olayların içine bir kere girdiniz mi? Yine arkasından ters bir şeyler olmaya devam ediyor. Veya artık hayatınızda işler yoluna girmeye başladıysa yine iyi haberler birbirini takip etmeye başlıyor. Onu anlatıyor kitapta bunu çok güzel. Eğer okumadıysanız onu da kesinlikle okumanızı tekrar ve tekrar tavsiye ediyorum. Geçenlerde soru cevap yaptığımda bana çok fazla "Nasıl bu kadar pozitif kalabiliyorsun?" sorusu gelmişti. Orada cevap vermiştim aslında buna. Tabii ki her zaman pozitif kalamıyorum. Çok kötü hissettiğim anlar veya günler oluyor. Ağlıyorum, işte üzülüyorum, niye böyle oldu ki, keşke böyle olmasaydı dediğim anlar kesinlikle oluyor. Ama ne kadar şeffaf olmaya çalışsam da Instagram'da gördüğünüz taraf hep biraz daha pozitif oluyor. Çünkü zaten her yerde inanılmaz kötü haberler, kötü insanlar, kötü olaylar var. Benim yansıttığım enerjinin de hem Instagram'da hem bu podcastlerde biraz daha umut verici olmasını istiyorum ben. Evet, hayatımızda negatif şeyler, kötü şeyler var. Bunu kabul edip daha umut verici olanlarına odaklanmak istiyorum ben sizinle de birlikte. Ve bence bu enerjiyi çok güzel yakaladığımızı da düşünüyorum. Çünkü sizden aldığım her mesaj bana bunu bir kere daha kanıtlamış oluyor. Bizim buna zaten ihtiyacımız var. Gerçekten bu umut verici ortamlara gerçekten ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Seni güzel eden, dost eden, dayanılmaz eden yine sensin. Bunu da öğren ve hiçbir kahraman, hiçbir aziz, hiçbir hergele sana azap veremez. Azabı sen kendin icat ediyorsun diyor Ahmet Arif. Ben bunu yine o defterime, ağlama defterime yazmışım. Oradan aldım bunu da. Küçük bir hatırlatma olsun bu da size. Ben bu bölümde sanırım biraz fazla konuştum. Artık gidiyorum. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Instagram'da adım podcastlendiniz. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.